Merhaba, yepyeni bir Granize Podcast serisine hoş geldiniz. İkinci sezonumuzda öğrenme üzerine konuşacağız. Bugün bir konuğumuz var. İlke Serrati Can bizlerle.
Merhaba.
Merhaba, hoş geldin.
Merhaba, hoş buldum.
Biraz kendini tanıtır mısın İlke?
Tanıtayım. İngilizce öğretmeniyim. Son zamanlarda kendi şirketimi açarak online coaching tarzında yürümeye karar verdim. Aynı zamanda online olarak yine takip ettiğim instructional design, yani eğitim tasarımı üzerine de çalışıyorum. Yaklaşık 5 senedir aktif olarak, legal olarak bu işe devam ediyorum diyebilirim.
Eğitim tasarımı konusundan bahsettim. Nedir eğitim tasarımı? Bize biraz açar mısın?
Eğitim tasarımı aslında şu anda şirketlerde en büyük eksiğinin yaşandığını gördüğümüz şey. Hani bir şirkete başladığında insanlar derler ya, sen şu kişileri gözlemle, işi ondan öğren. Aslında bunun böyle olmaması gerektiğini vurgulayan bir eğitim modeli diyebilirim. Her tür şirkette, nasıl söyleyeyim, bu şirket sahiplerinin, işverenlerin yeni işçilere sağlaması gereken eğitimin tasarımı örneğin.
Bunlar zorunlu sanırım. Eğitimler.
Aslında öyle olması gerekiyor. Ama şu anda Türkiye'de yeni nesil şirketler dışında bunu bu şekilde yapan yok. Yani bu aslında onların sorumluluğunda olması gerekirken, işi bilmemek yeni başlayan işçinin üzerine yıkılan bir görev haline geldi. Onların bir sorumluluğu, onların bir problemi gibi gösteriliyor. Ama aslında öyle olmaması gerekiyor ve eğitim tasarımının şu anki en büyük ilkelerinden bir tanesi, en büyük amaçlarından bir tanesi bunu sağlamak. Ama tabii ki bunu her yerde görüyoruz. Basit bir kursun da eğitiminin tasarlaması gerekiyor ya da okullardaki müfredat, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı müfredat, bunların hepsi eğitim tasarımcıları, öğretmenler tarafından tasarlanan planlar. Bunu her şeye implement edebileceğimiz hakkında bir o tarafa doğru gidiyor, yani bu yeni bir iş kolu diyebilirim.
Bunun farklı olmasının sebebi nedir diye soracağım. Aslında cevap biraz belli ama yani yetişkin ve okuldaki öğrenci açısından farklar nelerdir yani?
Tabii ki şimdi okuldaki öğrenme çok uzun süreli bir öğrenme. Bir zaman limitimiz, yani tabii ki var, evet, bir okul dönemi ya da derslerin 40 dakika olması gibi limitleri olan bir eğitim olsa da instructional design'ın asıl şu anki kullanıldığı şirket bazında süremiz çok daha kısıtlı. Yani bir oryantasyon süreci belki bir hafta, 10 gün sürebilir ve bu bir hafta ve 10 gün içerisinde öğrenen kişinin hemen pratik bilgiye sahip olması gerekir. Okullarda ise önce teorik, daha sonra pratik bilgiyi öğreniyoruz. Ama yetişkin öğrenmesinde bu pratik bilgi hemen ön planda oluyor. Yani teorisi tamamen işin atlanıyor diyebilirim.
O zaman doğru mu anladım? Sen bu yeni oluşturduğun şirketinde instructional design'ın bu hızlı ve pratik öğrenme metotlarını İngilizce öğrenmeye mi uyguladın?
Evet, yani yapmaya çalıştığım şey, çıkış noktam oydu. Çünkü ben yetişkinlerle çalışıyorum ve yetişkin olarak çoğu öğrencimin full zamanlı işleri var. Aileleri var, sosyal hayatları var ve kişisel gelişimlerine ayırdığı süreyi tabii ki insan çok fazla ayırmak ister, ama gerçeğinde bu böyle değil. Yani gerçeğinde bu kadar zaman ayıramıyorlar. Ve bu gerçekliği ön plana alarak ne kadar kısa zamanda, ne kadar pratik olursa onların o kadar çok işine yarayacağını düşündüğüm için bu ilkeleri oraya uygulamaya karar verdim.
Zaten abi bu şeyle başlar ya, yeni bir eğitim alırsın, öğrenmeye başlarsın. İlk başlarda çok heveslisindir ama işte bir iki hafta sonra o pratiğin gitgide düşer. Burada da o var aslında. güzel bir eğitimin tasarlanması bunu daha sürdürülebilir bir hale getirecektir. O açıdan bence de burada eğitimin tasarlanması çok önemli.
Yani eğitimde de bir planlama olması başlangıçta hangi adımlardan geçileceği ve bunun öğrenme ilkelerinin üzerine inşa ediliyor olması tabii ki hani teorisinde mantıklı olan bir süreç. Ama işte normal okulda yaptığımız öğrenmenin çok uzun süre olması, iş yerinde bu kadar vaktimizin olmaması ve bu noktada instructional design'da bizim sanırım bir numaralı kurtarıcımız oluyor. İlke şunu sormak istiyorum. Bu yetişkinlerle çalışıyorum dediğin için gençlerle çalıştığın zamanki öğrenme farklılıkları, yaşadıkları zorluklar, yetişkinlerin yaşadığı zorluklar neler? Hani yaşa göre öğrenme değişiyor mu? Bu konuda bizi biraz bilgilendirir misin?
Yaşa göre öğrenme çok değişiyor. Ben tabii ki kendi alanımdan örnek vereceğim. Dil edinimi, yani bir dili konuşmak, bir dili ana dil gibi konuşmak öncelikle aslında motor becerileri de içerdiği için tabii ki hani şu her zaman bildiğimiz çocukken daha kolay öğrenilirin sebebi bu. Bir motor beceri olduğu için ya da bir reflekse dönüşmesi gereken bir beceri olduğu için çocuklar ve yetişkinler arasında çok büyük fark var. Ama genel öğrenmeden bahsedersem, genel öğrenmede genel olarak sanırım iki ana büyük farktan bahsedebilirim. Bir tanesi motivasyon. Az önce söylediğimiz gibi çocuk öğrenen bunu kendi kendine seçmediği için, yani bu öğrenmeyi kendi kendine seçmiyor. Kendi seçimi değil. Sen okula gitmek zorundasın diyorlar ve okula gidiyor. Bunu öğrenmek zorundasın diyorlar ve öğrenmek zorunda olduğu için öğreniyor.
Aslında şey değil mi ya, öğrenmenin temelinde de bu yok mu? İnsanın çevreyle etkileşimi sonucunda işte bilgi, beceri gibi tutum veya değerler oluşturması. Aslında öğrenmenin temeli. Burada da çocuklar bu bize göre bence çocuklar daha çok çevreyle etkileşime geçiyor diye düşünüyorum ben. Ve daha fazla öğrenme becerileri ilk başta çok fazla gelişmiş oluyor. Biz sanki biraz daha büyüdükçe, yetişkin hale geldikçe biraz böyle dış çevreden veyahut da yeni şeyler öğrenme konusunda daha isteksiz olabiliyoruz bundan dolayı sanki.
Evet, olabilir. Yani kesinlikle zaten çocuk dışarıyla bu tür bir iletişime geçtikçe ne kadar çok şey bilmediğinin de aslında farkında ve bilinçli değil ama o kadar çok şey bilmiyor ki ve bunların hepsini öğrenmek zorunda. Bunun da bir tabii motivasyona etkisi var. Çocuk bunları bilmediğinin farkına varıyor. Çok büyük bir farkındalık olmasa da ve hemen kopyalayarak öğrenmeye başlıyor.
Aynen.
Çevresini kopyalayarak. Evet, bunu biz yapmıyoruz. İkincisi de yine pratiğe doğru giden bir şey. Yine çocuk öğrenen de bunun ne işe yarayacağını ya da bunun ileride ne yapacağını bilmemesi. Ama biz bir yetişkin olarak bir eğitim alıyorsak eğer, bunu ileride ne yapacağımı ya da ne için o eğitime başladığımı bilerek başlıyorum. Bu da ikinci büyük bir farklılık. Çocukta bu yok.
Amaç kavramı burada biraz daha güçlenmiş oluyor ve amacın katkısını kullanabiliyoruz. Yani hatırlıyorum okulda işte hocam bu nerede işimize yarayacak sorusu çokça sorulmuştur, yani her öğrenci sormuştur. Cevabını iyi veren öğretmenlerin dersleri daha iyi dinlenmiştir. Cevabını veremeyen öğretmenlerin dersleri ise dinlenmemiştir.
Aslında bu soru ortaokulun sonlarında ya da liseye doğru, yani aslında yetiştikçe sorulan bir soru. Bunu hiçbir birinci, ikinci, üçüncü sınıf öğrencisi sormaz. Çünkü onun umrunda değil, çünkü farkında değil. Neden buradayım, bunu neden öğreniyorum mu soracak farkındalık da çoğunlukla olmuyor.
Peki bunun devamında başka neler etki ediyor öğrenmeye?
Yetişkin öğrenmesinden bahsediyoruz, evet, değil mi? Yetişkin öğrenmesinde aslında 6 tane temel kavram var. Bunların aslında hepsi birbiriyle bağlantılı ve bazıları çok yakın şeyler. Bunlardan bir tanesi, birincisi diyeyim, self-concept dediğimiz. Yani bir yetişkin sonuç olarak bağımsız bir birey. Ve bu bağımsız olduğu için kendi kararlarında ve kendi aksiyonlarında sorumluluk sahibi olan tek kişi. O yüzden öğretmenin yönlendirmesinin dışına çıkıp kendisi bir öğrenci olarak da adımlar atabilecek seviyede. Bu öğrenmeyi çok etkiliyor. Yani bir öğrenci kendi kendine ben bunu da öğreneyim dediği zaman aslında ilgiyi kendi kendine hem motive etmiş oluyor hem de ilgisiyle birlikte yani mental süreçte ilerlemiş oluyor. Bu öğretmen için çok yararlı bir tool diyebilirim.
Bunu gençlerde biz şu şekilde gözlemliyoruz sanırım. Merak. Yani bir birey olarak kendi başına karar alamayacak yaşta öğrencilerden bahsedersek eğer, öğretmen derste bir laboratuvar deneyi yaptırırken öğrenci başka bir şeyler daha ekleyip, farklı varyasyonları merak edip öğrenmenin üzerine çıkabiliyor. Tabii bunun sayısı az oluyor. Yetişkin olduğun zaman kendini işine yarayacak alanlarda test etme gibi durumlar ortaya çıkabiliyor. Dediğin gayet güzel. İkinci madde
yetişkinlerin zaten sahip olduğu bir öğrenme deneyimi. Yani bu yetişkinler bir en az bir 12 yıllık ya da bir 16 yıllık eğitimi zaten bitirmiş insanlar oluyorlar. Ve dolayısıyla bir şeyi nasıl öğreneceğini daha önce deneyimleyerek görmüş oluyor. Ben bunu daha önce bu şekilde öğrenmiştim. Buna benzer bir şeyi şu yöntemleri kullanarak yapmıştım diyerek kendi deneyimlerinden çıkarttığı dersleri yeni öğrendiği şeye de uygulayabilmesi. Kendinizi evet. Düşünürseniz yani bunu yaptığınız yer mutlaka olmuştur. Bir yeni bir işe başladığınız zamanı düşünün mesela.
Aslında o zaman yetişkinlerde öğrenmede şu da var. Eski davranışların değiştirebiliyor yeni öğrendiği şeylerle beraber. Ya yani bir davranış değişikliği de var o zaman.
Evet. Zaten eğitimin ilk tanımı davranış değişikliği olarak tanımlanır. Yalnız bu işte iki yere ayrılıyor. Öğrenen öğrenmeyi öğrenmiş oluyor ve öğrenme şekillerini değiştiriyor ve daha sonra kendi davranışını öğrendiği şeyle alakalı değiştiriyor.
Önce nasıl öğreneceği konusunda bir öğrenmeye gidiyor.
Evet.
Ve buradaki performansına, verimliliğine göre bir sonraki öğrenme modelinde değişikliğe gidebiliyor. Örneğin yeni bir dil öğrenirken kelime kartları kullanmak gibi. Ya da işte hafıza tekniklerini geliştirirken bir hikayeye bağlam oluşturup hafızada daha kolay tutabilmek gibi.
Evet, bunları önceden deneyimlemiş olduğu için işe yarayanları hatırlayıp aynı şeyleri yeni öğreneceği şeye uygulaması gibi. Aynı zamanda bu bizi şuraya da bağlıyor. Bunu ben aslında size sormak istiyorum. Gerçekten bu şekilde yapılıyor mu diye. Bu teoriye göre diyor ki bu teorinin yazarı yetişkin kendi öğrenme becerilerini ve deneyimlerini başkasıyla paylaşır. Sizce şu an günümüzde bu böyle mi? Bir yetişkin olarak öğrendiğiniz şeyleri etrafınızda paylaşıyor musunuz?
Aslında paylaşıyoruz. Şöyle yaptım daha verimli oldu, böyle yaptım daha güzel oldu.
Evet, evet.
Ben bunu deniyorum, sen bunu denemiş miydin?
Biz family yapıyoruz mesela bunu zaten. Evet. Kendi aramızda.
Evet. Peki bu size öğrenmenize katkı sağlıyor mu?
Bunu direkt doğrudan ölçmedim. Katkı sağlayıp sağlamadım. Çünkü ikiye ayrılıp bunu yapmadığım bir alanda nasıl gittiğimi bilmiyorum ama bir dışa vurum gibi görüyorum ben bunu. Bilgi alışverişi neticede. Bu bilgi alışverişi neticesinde belki şu kaynaktan bunu yapıyorum dediğimde karşıya bir cevap geliyor. Diyor ki ben şunu kullanıyorum, sen de bunu denemelisin. Örneğin ClickUp gibi programların kullanımı, işte Discord gibi kanalların kullanımı. Hani bak ben burayı takip ediyorum, sen de takip et. Ya da işte YouTube'dan izliyoruz bazen kaynakları, içerikleri. Bazı işte online ders aldığımız alanlar var.
Bir podcast beğeniyoruz, atıyoruz birbirimize mesela.
Yazılım konusunda çok talep geliyor bana ve ben kendi öğrenmemde kullandığım HackerRank diye bir site var. Yazılım konusunda pratik, kendini pratiğe alıştırabileceğim bir web site. Ben bunu mesela paylaşıyorum yazılım öğrenmek isteyenlerle. Tabii ki bu araçları paylaşmam. Normalde işte belirli aralıklarla ziyaret ediyorum diyelim ki haftada bir defa. Ben bunun paylaşımını yaptıktan sonra cümle içerisinde kullanıldığı için otomatik olarak bunun frekansı artıyor. Haftada birden haftada ikiye çıkıyor. Ve bu sistem içerisinde bir community varsa, arkadaş olarak onu ekleyebiliyorsam, o kişiyi gözlemleyebiliyorsam, aynı ortama girebiliyorsam, bu hem tavsiye verdiğim arkadaşımı hem de beni platform içerisinde daha fazla zaman geçirmemi sağladığından dolayı bence olumlu etkiliyor. Ya da önerdiğim kişi orada bir problemle karşılaşıyor. Diyor ki ben bunu çözemedim, yardımcı olur musun? Hop bir bakmışım ben de platformun içerisindeyim ve yeni bir soru çözüyoruz.
Evet, yani aynısı şu şekilde de oluyor. Şimdi karşı tarafı tanıdığımız bir arkadaşımız olduğu zaman sen bu sorunu çözmek için ne yaptın? İşte şu dersi mi aldın ya da bu siteyi mi kullandın? Ne yaptın diye sorduğumuzda karşı tarafın verdiği şey bize %100 güvenilir geliyor. Karşı tarafın sunduğu kaynağa %100 güveniyoruz. Çünkü görmüşüz ki bu kişi bunu öğrenmiş ve ben de aynı kaynağı kullanarak sorunumu çözebilirim.
Güvenlikte de kullandığımız şeylerden bir tanesi.
Tabii ki. Social proof.
Evet. Social evet. Proof. Kesinlikle.
Bu da ikinci konseptimizde. Bu konseptle birlikte evet paylaşım arttıkça daha fazla öğrenme olduğunu da bu şekilde görüyoruz. Umarım herkes paylaşarak bu yani eğitime bu şekilde katkı sağlamasını umuyoruz. Çünkü gerçekten tanıdığımız bir kişiden duyduğumuz bir şeye %100 güveniyoruz.
Yani doğru mesela Fehmi bir YouTube veya da podcast attığı zaman ben onu dikkate alıp dinliyorum yani. Ama normalde görürsem belki dinlemeyecektim o podcast'i. Veyahut da YouTube programını.
Kitap referansları öyle, evet. Besin kaynakları öyle, yaşamak istediğimiz şehirler öyle. Yani aslında biz bilgiyi dışarıdan referansla aldığımızda, kendi başımıza aldığımız bilgiden bir tık daha fazla puan getiriyor. Kendi içerisinde bir şüphe varken dışarıdan bir social proof'la bir onay, hani en azından bir oy almış oluyor yani. Benim arkadaşım, işte kafa yapımız uygun, hani o beğendiyse ben de beğenirim gibi bir yaklaşım oluyor genellikle. Tabii eğitimde kişinin öğrenme şekilleri farklı olduğu için bazen yanlış yere de götürebilir diye düşünüyorum. Çünkü işitsel öğrenenler farklı, hani görsel öğrenenler farklı, kinestetik öğrenenler farklı. Burada bazen yanıltıcı referanslar olabilir.
Evet, bu bence deneyimle alakalı. Çünkü ben bir arkadaşımın bana tavsiye ettiği çoğunlukla işte hareketi gerektiren bir öğrenme ise örneğin ve ben bununla öğrenemediğimi biliyorsam kendi kendime ya evet şöyle bir göz atıp bunun içerisinde bu olduğunu görüp ve sonra da diyebilirim ki evet sen bununla öğreniyor olabilirsin ama benim için uygun değil. Ben bu şekilde öğrenmiyorum ve ama benzer bir şekilde gidebilir. Bu da işte dediğim gibi bağlantılı kendi deneyimimden çıkarttığım öğrenmeyi öğrenmek kısmından aldığım içeriği buraya uygulayarak bunu da yapıyorum. İşte bu çocukta bu yok mesela. Hani hep olur ya böyle en çok öğretmenlerine güvenilir. Evde anneye babaya gelince ama öğretmenim öyle demedi, öğretmenim daha iyi biliyor olayı. %100 güvenmenin ilk başta öğretmene gösterilmesiyle olan bir şey. Dolayısıyla karşı tarafı referans olarak almayabilir çocuk. Sadece öğretmeni alır ilk zamanlarda.
Şimdi biraz önce bahsettiğimiz konu da sen söyledin ya ben bu şekilde öğrenmiyorum diye. Tabii bunu diyebilmek evet. için bir öğrenme farkındalığının olması lazım. Yani ben nasıl öğreniyorum?
Öğrenme öğrenmek gibi aslında düşünüyorum.
Bunu işte hani kendi öğrenme süreçlerine farkında olmak ya da yani bedensel farkındalık, durumsal farkındalık bunlar da bunun içerisinde. Bir ağırlığı hani ben bunu kaldırabilirim, ben bunu kaldıramam ya da ben işte şunu yapabilirim, yapamam gibi önden probleme bakıp bir karar vermek gerektiğinde ihtiyacın olan bilgi donanım var. Öğrenme konusunda ben bunu bu şekilde öğrenebilirim, ben bunu bu şekilde öğrenemem sorusunun cevabını verebilir hale gelmek için ne yapmak gerekiyor?
Sadece biraz geçmişi düşünmek gerekiyor. En iyi bildiğiniz şu anda sahip olduğunuz becerilere, en rahat yaptığınız ya da çok eskilerden okul zamanınızı düşünüp ben bu konuyu öğrenmiştim, o zaman çok rahat öğrenmiştim, hala çok iyi hatırlıyorum dediğiniz şeyleri nasıl öğrendiğinizi bir gözden geçirmeniz gerekiyor.
Ben burada şeye değinmek istiyorum. Ha, şimdi anladım. Dediğimiz bir nokta var ya.
Evet.
O, onun bir ismi var sanırım literatürde, tam bilmiyorum. Hani wow point mi? Genellikle işte dansta, tangoda belirli bir yerde dans ederken birden bir aydınlanma geliyor. Ha evet, buymuş ya diyorsun. Ya da bir konuyu çözerken işte geometride çok yaşamıştım. Ha tamam, şimdi anladım dediğim bir noktaya geliyoruz. O noktayla, yani o noktayı nasıl öğrendiğimiz konusunu hatırlamak bu konuda bize yardımcı olabilir mi?
Tabii ki olabilir. O anlar zaten unutulmaz oluyor. Ama o an aslında onun teorik bilginin pratiğe dönüştüğü an. Evet. O aslında o ilk an. Bunu tamam, evet ben bunu böyle duymuştum ama demek ki gerçek hayatta böyle oluyormuş dediğiniz an. Evet, tabii ki o anı hatırlamak önemli bir şey. Ama aslında bu anı biz çok yaşıyoruz da her biri diğeri kadar o kadar büyük etki yaşamıyor. O mentale nasıl diyeyim, kliklendiği nokta aslında her bilgi için geçerli. Evet, kısaca diğerlerinden de bahsedebilirim. Bunlar aslında dediğim gibi biraz daha küçülen noktalar. Üçüncü teorim ise şu şekilde: öğrenmeye hazır olmak. Yani bir yetişkin bir şeyi öğrenmeye karar verdiğinde aslında %90 buna hazır. Çünkü bir sebebi var bunu öğrenmek için. Örneğin İngilizce öğrenmek isteyen bir yetişkin, ya ben bunu öğrenirsem kariyerimde işte şöyle olabilir ya da bir sınavı belirli bir puan almak için gelmiş olabilir. Ben bu puanı alırsam bana işte %20 zam olacak. Altındaki o motivasyon zaten mevcut. Bir şeyden etkilenerek gelmiş.
Koşullandırma lazım yani.
Evet, dış motivasyon. Bir ödül aslında bu.
Ya bildiğim Pavlov'un en basit işte, evet, zil çalar. Zaten bir öğrenme kuramı o da.
Evet, tabii. Çocuklarda aslında daha çok kullanılan bir şey. Ödülle öğrenme. Ama yetişkinlerin de buna ihtiyacı var. Motivasyon için. Yani bir yetişkin olarak da çok oyun oynanıyor örneğin.
Aynen.
Her bir element onun dış olarak motive eden her bir element çok popüler hale geliyor. İşte puanlar ya da birinciler sıralaması artık işte badge olabilir. Bir sürü bunun gibi örneği var. Bunların hepsi aslında dış ödül.
Evet, aslında benzer bir yöntemi biz şu an yapay zekayı eğitmek için kullanıyoruz. Ödül ceza mekanizması. Örneğin reklam boyutunda şunu yapabiliyoruz. İyi giden reklam kampanyasının bütçesini arttırıp, kötü giden reklam kampanyasının bütçesini kısıp, hangi reklamın daha fazla gösterilmesiyle ilgilenen yapay zekayı eğitmiş oluyoruz aslında. Yani köpeği bile veya yapay zekayı bile bu yöntemle eğitebilirken, kişinin kendisinin eğitiminde bu taktikleri kullanması gerektiğini düşünüyorum. Yani zaten bir öğrenmeye gideceksen bir ödül mekanizmasını harekete geçirmek faydalı olacaktır.
Evet, bu zaten
bunların nasıl yapılabileceği konuşulabilir.
İki tür motivasyon var. Biri dış motivasyon, bu tür ödüller. Öbürü de iç motivasyon, yani başarı hissi gibi. Ve bu başarı hissini şu anda sosyal medya güzel bir ödüle çevirmiş durumda. Nedir? Bir aldığım sertifikayı online paylaşabiliyorsam, ben bunu çevremdekilere göstererek bakın ben ne kadar başarılıyım mı karşı tarafa gösterdiğim zaman aslında, ya da beni tebrik eden 3 kişi bana aslında bir ödül. Fiziksel bir yararı yok ama tabii duygularını, evet, duygularını tatmin ediyor, seni besliyor. Bu da motivasyonun yine yetişkin oldukça ödüllerin azalıp daha çok iç motivasyonun artmasının sebeplerinden biri bu. Evet, kısaca diğerlerinden de hemen bahsediyorum size.
Evet.
Öğrenme oryantasyonu diyebilirim. Bu da şu. Birey buraya geldiği zaman, bir yetişkin olarak bir şey öğrenmek istediği zaman bir problemi var ve bunu çözmek için geliyor. Ne olursa olsun. Ben İngilizce açısından bakıyorum. İngilizce sorununu çözmek istiyor. Hemen iletişim kurmak istiyor. Sadece sorun odaklı. İçerik önemli değil. Yani eğitimin içerisinde neler varmış bunu kendisi bir filtreden geçiriyor. Ben sadece konuşmam gerekiyor. Sadece konuşma öğreneyim gibi bir filtreden geçiriyor. Sadece onun problemini çözecek olan kadarını almam yeterli diyor. Ama biz bunu çocukken böyle filtreleyemiyoruz.
Evet, çünkü hem öğrenme amacımız da tam oturmadığı için, yani bir problemden kaynaklı bir öğrenme talebi ortaya çıkmadığı için çocuklar bunu seçemiyor. Yani ben sadece şu problemi çözeyim, buraya kadar öğrensem yeter gibi bir kısıtlama da olmuyor çocukta.
Evet, aslında çok güzel bir şey değil mi? Bunu bir filtreden geçirebilme özgürlüğüne sahip olmamız. Gereksiz birçok şeyi öğrenmememiz, bir vakit kaybı. Ben lisede öyle hissetmiştim. Çok vakit kaybettiğimi.
Bence de öyle.
Hangi dersleri alırken böyle hissetmiştin?
Hangi dersleri alırken böyle hissetmiştim? Fizik, kimya, biyolojinin çok detayı. Yani ben bunu günlük hayattaki pratiğini bilsem yeter, bu kadar detayına ihtiyacım yok diye düşünmüştüm. Ya da bizim Alman edebiyatı dersimiz vardı. Şu an hiç kullanmıyorum bu bilgileri. Büyük bir vakit kaybıydı bazı şeyler benim için. Yani öyle hissetmiştim. Çünkü aslında bu hem bir problemimi çözeceğine inanmıyordum bunların. Hem de gelecekte bunu nerede kullanacağımı da bilmediğim için.
Evet.
Ya filtreleme şuna da yarıyor. Ya işte bakıyorsun, bu konuyu öğrenmem lazım, burasını öğrenmem lazım diyorsun. İçine giriyorsun. İçine girdikten sonra bakıyorsun ki bak bu da varmış. Bunu da öğrensem benim için iyi olabilir diye aslında dallanıp budaklandırabiliyorsun o konunun kendi içerisinde de. Böylece ufak ufak filtreler yaparak kafanda bir zihin haritası da oluşturabilirsin belki, öyle anahtar kelimelerle falan. Daha iyi etkili bir öğrenme de sağlayabilir kişi için.
Evet, kendi seçiminde olduğu için, yani dallanıp budaklandığı yerler de sonuçta kişinin kendi seçimi olduğu için buna sahip çıkmamız da daha büyük ihtimal.
Çünkü bazı şeyler çok kapsamlı ve öğrenmek imkansız, yani bu hayat çok sınırlı bir süreç. Ve ben onu öğrenmeye kalkarsam hayat yani boşa gidecek çoğu zaman. Onun için gerçekten bunu kullanmak lazım, filtrelemek lazım bazı şeyleri. Her şeyi öğrenemeyiz sonuçta.
Yazılım konusunda da çok yine sık yaşadığımız bir şey. İşte ben yazılımı öğrenmek istiyorum. Hangi dilden başlayayım, neleri öğreneyim? İşte kimisine gidiyor diyor ki HTML, CSS, C# falan. Bakıyorsun yani bilinen bütün programlama dillerini sırasıyla koymuş ya arkadaşım. Mesele o değil ki. Yani ne yapmak istediğine bağlı. Ben şimdi yazılımı öğreneceğim diyorsun ama ne için? Ben oyun yapmak için yazılımı öğreneceğim ayrı. Web sitesi yapmak için yazılımı öğreneceğim ayrı. Ya da gömülü sistemler var. Yani şöyle işte klimanın, kumandasının içerisinde bir yazılım mevcut. Hani bu tarz bir yazılım öğreneceksen öğrenmen gereken dil farklı. Bu filtreleri insanlar konu hakkında fazla bilgisi olmadığı için filtreleme yapamıyor. Biraz daha detayına girdikçe filtreleme becerisi artıyor diye düşünüyorum. Ama işte bu beceriyi, bu filtreleme becerisine neyi öğreneceğim, neyi öğrenmeyeceğim konusunda karar verme becerisini de önceden geliştirmek lazım.
Yani bu noktada instructional designer dediğimiz eğitim tasarımcısı devreye giriyor. Bu eğitim tasarımcısının kendi bu alanda bilgili olan kişilerle işbirliği içerisinde çalışması gerekiyor. Dediğin gibi yazılımı alacaksa bir eğitim tasarımcısı, bununla ilgili bir eğitim tasarlayacaksa işin uzmanları onu bir yönlendirmesi gerekiyor. Ya da eğer işin uzmanı yine kendisi ise, bir yazılımcıysa kendisi evet bir durup düşünmesi gerekiyor. Ne yazılımı ben ne için kullanıyorum? Dediğin gibi klima kumandası için mi, web sitesi, oyun mu? Neler var? Hangi türler var ve ben bunları nasıl kategorize edebilirim? Ve bunları kategorize ettiği zaman içindeki ortak noktaları, ortak çözümleri, ortak öğrenme şekillerini belirleyip ona göre yeni gelen öğrenciye, öğrenecek olan kişiye bu imkanları, bu seçenekleri sunması gerekiyor. Evet, yazılım öğreneceksin ama bak bu seçenekler için öğrenebilirsin. ve bunların içerisinde bu alt basamaklar var. Ondan sonra da seçim şansını yine yetişkin olduğu için öğrenciye bırakıyoruz.
O zaman şunu da sorayım aslında. Taklit ve modelleme de öğrenmede bir kullanılan yöntemlerden bir tanesi olabilir mi? Başkasını işte taklit, modelleyip kendine uygulamak.
Bu bebeğin her şeyi öğrenmesinin yöntemi bu mesela. Tabii ki taklit ederek, aslında ilk öğrenme becerisini taklit ederek kazanıyoruz. Yetişkinlikte de evet öğrenilebilir. Ama yetişkinlikte bu biraz şey olarak azalıyor. Ya taklit etmeyeyim de yani ayıp olur, utanma kısmı işin içine geliyor. Aslında çocuklar neden daha cesur, neden daha kolay öğreniyorlar? Çünkü hata yapmaktan korkmuyorlar. O yapmış, ben de yapayım. Yani neden yapıyorumu bile sorgulamadan o yapmış, ben de yapayım şeklinde taklit ettikleri için evet aslında daha çok şey öğreniyorlar. Korkmadan öğreniyorlar. Biz tam olarak öyle değiliz. Yani bu kişi bunu böyle yapmış ama acaba ben yapabilir miyim düşüncesi. Bizi hani ikinci kez düşündüğümüz için aslında taklidi yetişkinliğe doğru ilerledikçe azaltıyoruz. Ama evet tabii ki. Orada zaten yine deneyimleri paylaşmaya geliyoruz. Arkadaşım evet, bana evet. Paylaşıyor, ben bunu yaptım diyor. Ben de onu taklit ediyorum. Ve aynı bilgiye ben de o şekilde erişiyorum.
Aslında influencerların artmasının sebebi bir tanesi de budur belki.
Evet. Ya aslında günümüz sosyal medyasının hani taklit etmek dediğimiz zaman TikTok tamamen taklit değil mi?
Evet.
Evet.
Sadece taklit ediyorsunuz ve aynı sesten işte 5000 tane video var. Herkes birbirini taklit etmiş. Evet, kesinlikle. Kimisi aynen, daha evet. Özgün, kimisi daha özgün, kimisi daha yaratıcı ama ses aynı. Ses başkasına ait çünkü. Ya da danslar gibi. Bunların hepsi evet bir taklit.
Aslında pazarlamada da var bu. Yani Fehmi bir ürünü kullanıyorsa ben o markayı öğrenmiş oluyorum. Çünkü Fehmi onu kullanıyor.
Evet.
Ve ben gidip o markayı tercih etmemde o bir ön koşul oluyor benim için.
Evet. Aynen öyle.
Başka?
Evet. Ve aslında son ikisi de yine daha önce konuştuğumuz şeyler. Çünkü birbirlerine bağlantılı olduğunu söylemiştik. Bir tanesi bunların motivasyon, öğrenme motivasyonu. Evet, artar azalır. Kişiye göre çok değişebileceğini düşündüğüm bir şey. Ama çoğunlukla iç motivasyon bizi buna iter. Yani bunun sonunda ben bir ödül alacağım kısmı, çoğunlukla bir ödül almayız bir şey öğrendiğimiz zaman. Çoğunlukla sadece başarı hissi bizim büyük ödülümüzdür. Ve bunun dışında çok büyük bir ödül de almayız. O yüzden çoğunlukla iç motivasyonla çalışıyoruz. Ve en sonuncusu da nedenini bilmek. Dediğimiz gibi. Yani neden bunu öğrendiğini bilerek geliyor. Ve bu yüzden bu kadar da fazla emek harcıyor diyebilirim.
Bu daha önemli sanki. Bir şeyin nedenini bilip de öğrenmek.
Evet tabii. Neden ihtiyacı?
İş motivasyonu da kuvvetlendiriyor sanki. Öyle düşünüyorum ben.
Evet, işte hepsi birbiriyle bağlantılı.
Bağlantılı.
Neden bunu yaptığımı bilirsem evet yapmaya daha motive olurum.
Bir güdü var yani aslında. Güdülüyor kendini orada.
Evet. İşte bu bağımsızlık. Hepsi yine en başa dönüyor. Ve bağımsız olduğumuz için bu şekilde kendimizi güdüleyip yönlendirebiliyoruz. Doğru şeye yönlendirebiliyoruz. Keşke daha küçük yaştan da bunu yani bize doğru yapanlarla karşılaşsak. Bizi doğru yönlendirenlerle karşılaşırsak. Onların hayatı kurtuluyor zaten.
Yani iyi bir öğretmene denk gelmekten bahsediyorsun.
İyi bir öğretmen tanımı çok değişebilir. Ama öğrencisini iyi tanıyan, iyi gözlem yapan öğretmen bence en iyisidir. Yani öğretmen dediğimiz şey alanında çok uzman olması mı onu iyi yapar? Çok iyi anlatmayı bilmesi mi? Nedir? Yani bir öğretmen ne iyi yapar? Bu bence kişiye göre değişir. Bu konuda yetişkin için karşıdaki yani öğretmenin iyi olması bence iyi yönlendirmesinden kaynaklanıyor. Benim İngilizceyi çok iyi bilmem sana bir fayda sağlamıyor. Ben bunu aktarabiliyor olmam gerekir. Ve yine yetişkinle senin zamanın kısıtlı olduğu için benim aslında bunu sana filtreleyerek aktarıyor olmam gerekiyor. Senin en, işini en iyi bu çözer. Bu yüzden iyi bir gözlemci olursam, senin ihtiyaçlarının ne olduğunu iyi bilirsem, iyi filtrelerim, iyi aktarırım. Sen de iyi öğrenirsin.
Teşekkürler İlke. Aklıma takılan şöyle bir soru vardı. Yani İngilizce öğrenirken yetişkinlerin İngilizce öğrenmesiyle alakalı bu yöntemleri nasıl kullanıyorsun ama apayrı bir podcast konusu olacak. Evet. Bunun için sözünü alalım mı senden şimdi? Bu konuyla ilgili bir şey daha yapabilir miyiz?
Evet, bu şekilde bir podcast daha yaparız. İngilizce üzerine.
İngilizce dili öğrenmek üzerine.
Dil öğrenme üzerine, evet.
Sen başka diller mi öğrendin çünkü? Hani başka dilleri nasıl öğrendiğinle alakalı, yani sadece İngilizce için değil. Genel geçer bir sohbet edebiliriz.
Evet, yetişkin olarak dil öğrenme üzerine yeni bir podcast yapabiliriz, evet.
O zaman haftaya yeni bir podcast'te görüşmek üzere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugünkü konuğumuz İlke Serra Atıcan'dı.
Teşekkürler.
Hoşçakalın.